Ayrım 4.
Babanın en iyi arkadaşı kim sorusuna hep aynı yanıtı veren küçük kızın sesi kadar tek düze, solgun, anlamsız. Şu son sırada yan yana duran Parkalıların ikisi de vuruldu. Biri 12 Eylül'den önce, nikahımızdan birkaç gün sonra, biri 12 Eylül'de. Gelinin hemen son yalındakini tanıdın mı? Açlık grevinde öldü, anımsarsın. Şu önde çömelmiş olan bir de uzun boylusu idamlık. Ama kurtarırlar sanırım. Kolunu benim omzuma atmış karayaz delikanlı kayıp. Her yerde aradık. Hayatta olsa bulurduk. En önde uzanmış yatan 4 yıl önce vuruldu. Neyse ki ilk işçi tramvaylarının çan ve ray sesleri geliyor dışarıdan. Neyse ki kedi odaya girmek için kapıyı tırmalıyor. Birden ne kadar dost olmaya çalışsak, ne kadar yakınlaşsak, şu geçen yıllar boyunca ne kadar değişmiş olsak, ne kadar anlasak birbirimizi, aramızda hep aşılamayan bir uzaklık, bir boşluk kalacağını, aynı dili konuştuğumuzu sandığımız anda bile aramızda bu ölülerin olacağını kavruyorum. Duvardaki düğün fotoğrafı bir idam fermanı gibi ölüm mangasının önüne dizilmiş, çaresiz, kaçak askerlerin arşivlerde saklanacak son fotoğrafları gibi, bir korku filminin bakmaya cesaret edemeyip gözlerimizi yumduğumuz cinayet sahnesi gibi. Gencecik gelinin beyaz duvağı, ölümün uzun beyaz örtüsüne, elindeki inci çiçekleri ölümün orağına dönüşüyor. Küçük odanın tüm duvarını kaplayıveriyor ölüm düğünü fotoğrafı. Biz akşamdan beri saatlerdir bu odanın yanı başında, bunca intiharın, bunca cinayetin, bunca genç ölünün yanı başında bu korku tünelinde mi yudumladık rakılarımızı? Sohbetimizdeki ve kadehlerimizdeki burukluk ondan mıydı? Ondan mıydı küçük kızın, babanın en iyi arkadaşı kim sorusuna verdiği yanıtın gerçek hayatla ilgili olmayan bir tiyatro repliğini andırması? Ondan mıydı bizsiz diye ayırman? Düğün fotoğrafı mı? Hayır. Çılgın bir ressamın yaptığı ölüm ve çocukları tablosu, duvarda asırı olan. Neyse ki kedi süzülerek yumuşacık giriyor odaya. Neyse ki sesler yükseliyor sokakta. Neyse ki saygısız bir komşunun sabah sabah açtığı radyonun sesi duyuluyor. Ardından odanın kapısını usulca kapatıyorum. Kediyi kucağıma alıyorum. Öylece üstümdekileri çıkarmadan giriyorum yatağa. Kedi koynumda sıcacık, yumuşacık, tüylerini okşadıkça memnun mırıldıyor. Bir başka zafer için donatılmış şu ölü askerlere benziyor hayat. Ölü bir sincaba ağıt. Akça kavaklar pamuklanmaya başladığında tüylü görkemli kuyruğu, titrek bıyıkları sincabi rengiyle ilkbaharın cümbüşüne katılırdı. Bodur meşelerin ve ulu gürgenlerin altına oturduğumuzda meşe palamutu ve çam kozalağı stoklarının kıyıda köşede kalmış son taneciklerini küçük ön patilerinin arasına alıp kemirirken üstümüze kavak pamuklarından haziran karları yağdırırdı. Birden okuduğumuz kitabın sayfaları arasına düşen bir palamut parçasından, yarısı dişlenmiş bir fındıktan, mevsimsiz bir kozalaktan anlandık orada olduğunu. Sokağın köşesindeki mahalle fırınından aldığımız ninelerimizinkine anımsatan kurabiyelerden küçük parçalar koparıp ağacın tam dibine koyar, sessiz ve hareketsiz beklemeye başlardık. Şimdi körpe dalların, taze yeşil yaprakların arasına gizlenmiş, kuyruğunun ucundan bıyıklarına kadar dikkat kesilmiş, çevreyi, bizi ve asıl kurabiye kırıntılarını gözlüyordur. Küçücük boncuk gözleri ışıl ışıl, zaman zaman ürperen, ürperdikçe harelenen kürkü pırıl pırıldır. Birazdan bol tüylü ünlü kuyruğu havada, 4 küçük ayağı ve tırnaklarıyla ağacın gövdesine tutunarak hızlı, ürkek ve çevik inecek aşağı. Kurabiye kırıntılarını ön patileri arasına alıp küçücük kafasını huzursuz bir dikkatle bir o yana bir bu yana çevirerek kemirecek. Sonra sessizliği bozan ilk yaprak hışırtısında, ilk dal çıtırtısında ya da bir kuşun kanat çırpışında şimşek gibi tırmanacak ağaca. Yapraklar arasında uçuk bir kızıl kahverengi, incecik bir dal çıtırtısı, havada asılı kalan bir ürkeklik, birkaç ağaç ötede bir küçük çocuğun sevinç çığlığı olacak. Baharın ilk güneşiyle birlikte dünyayı değiştirmenin sırlarını saklayan ders notlarını, kitapları, diyalektiğin 3 kuralı, 5 yasası, devrimin genel geçer yasallıkları, strateji taktik, koltuğumuzun altına sıkıştırıp kendi çevreleyen ormanlara, parklara, güneşli çayırlara çıktığımız, yaşamayı, dünyayı, tarihi, insanı kendimizi müthiş ciddiye alıp geleceğinden asla kuşku duymadığımız bir devrimin öncüleri olmanın tüm yükü omuzlarımızda, dersten derse, konferanstan konferansa, kitaplıktan kitaplığa koştuğumuz, inancımızın amentüleri olan kitapları sayfa sayfa, satır satır didiklediğimiz ve hiç beklenmedik bir anda karşımıza çıkıveren bir dostu ilmek ilmek, duygu duygu, ana ana örmeye, beslemeye, büyütmeye çalıştığımız günlerden kalan ufacık, ürkek güzel bir sincap. Anımsıyor musun? Ulu ağaçların nefti gölgesinin düştüğü karanlık, rutubetli, esrarlı avlulara bakan penceremizin önündeki yeşil örtülü çalışma masamızın soluk ışığı gece yaralarını aşardı. Yüreğimizde birbirimizle bile paylaşamadığımız bir kuşku, bir heyecan. Dönebilecek miyiz? Nereye? Ne zaman? Kışlada savaşı bekleyen askerler gibi iğne üstünde huzursuz ama göreve hazır, yatılı okul öğrencileri gibi haşarı, taşkın, uzun rış kışlarına hazırlanan sincaplar gibi ciddi, baharla birlikte akça kavaklardan dökülen bembeyaz haziran karları gibi hafif, ilk müminler gibi coşkulu ve inançlı, doğru yanda olduğumuzdan, gerçeğin ve geleceğin anahtarını elimizde tuttuğumuzdan, tarihi değiştireceğimizden emindik. Anımsıyor musun? 10 yıl yüzünü de değiştiremedi, sesini de. Sadece bir an sonra yüzünü aydınlatacak pırıl pırıl bir gülüşün, neşeli, güvenli, biraz da alaycı sözlerin habercisi o belli belirsiz bezgin ifade bir daha sökülmemek üzere yerleşti bakışlarına. Uzun, yorucu bir günden, bitip tükenmez tartışmalardan, didişmelerden sonra dudağının kenarına bir saniye konup hemen kaybolan bezginlik şimdi özenli bir makyaj gibi oturmuş yüzüne. Seni en çok o zamanlar, anlık yenilgiler, geçici teslimiyetler yüzüne, gözlerine, bakışlarına yansıdığında severdim. Sesini değiştirmemeye çalışırdın. Yine de dudağının ucunun hafifçe bir gülüşünden, kaşlarını başındaki ağrıya kovmak istercesine yukarı kaldırışından, bakışlarından anlardım. Kim bilir kime, hangi kalın kafalı inatçıya kızmışsındır. Sen gün gibi açık, sapasağlam, tartışma götürmez doğrularımızı ne kadar anlatmaya çalışırsan çalış, o taş kafalı anlamamıştır. Bıkkınlık çökmüştür üstüne, yorgunsundur. Sana uysal bir görünüm veren bu yorgunluğu severdim. Yenilgiler, bıkkınlıklar kısa süreli, anlık olurdu zaten. Kaçınılmaz bir zafere yazgılı askerlerin umursamazlığı içinde sonuna kadar güvenli ve küstahtık. Birkaç dakika sonra ince mizahın ve en muzip sesinde sorardın. Hemşire, şu can sıkıcı münasebetsiz adamı da huzura kavuşursak mı acaba? Aramızdaki dostluk, yakınlık parolası, güzel şaka. Konuklarını ahududu likörüne kattıkları arsenikle zehirleyip huzura kavuşturan iki yaşlı kız kardeşi taklit etmek için sesimi incelterek karşılık verdim. Huzura kavuşsun hemşire, ben ahududu likörünü kadehlere doldurayım. Gizli bir köşeden çıkardığım, kuyruklarda saatlerce bekleyerek binbir çapayla elde edilmiş konyağı ince belli çay fincanlarına doldururken birbirimize bir göz atar gülüşürdük. Çay rengi konyak kadehlerimizi tokuştururken budalaca bir yasağa karşı çıkmanın tadı Ermeni konyağının kuru üzüm ve kayısı kokusuna karışırdı. 10 yıl saçlarının rengini değiştiremedi. Bal rengi güneş vurduğunda yakamozdu. Dobro dobro bir eleştiriyi ya da iğneli bir şakayı yumuşatmak için attığın o küçük, telaşlı kahkaha değerli yerinde. Mutfakta bir yandan akşam rakısına eşlik edecek mezeleri birlikte hazırlar, bir yandan konuşup tartışırken aynı yüz, aynı ses, aynı gülüş, aynı kendinin emin, biraz iddiacı, sevimli, şirret tavır. Aynı mı? Peki sırtımdaki bu ürperti, yüreğimdeki bu sinsi korku, seni yitirme korkusu, bu her sözü bir kez daha açıklama gereksinimi, bu yabancılık, uzaklık da ne? Sarımsakları tuzla ezdiğim çatalı tabağın içine bırakıp gözlerini arıyorum. Gözlerin yanıltmaz, gözlerin bana yalan söylemez. Bıkkınlığın, kanıksamışlığın, kaçaklığın gözlerinin içine, bakışlarına yerleştiğini hınzırca biliyorsun ama umursamıyorsun. Her zamanki gibi neysen olsun saklamıyorsun. Aksine üstüne üstüne gidiyor, şimdi de yenilgine meydan okuyorsun. Cılız bir umutla soruyorum. Hani bir sincabımız vardı, anımsıyor musun? Yumuşacık, usul bir yer geçiyor aramızdan. Bir fındık yere düşüyor, havada asılı kalan ürkek bir güzellik. Elimizi uzatsak yumuşak, tüylü kuyruğunu okşayacağız sanki. Hayal meyal hatırlıyorum. budalalar gibi ders çalıştığımız parktaydı. Şimdi düşünüyorum da amma havaya girmişiz. Üstelik en sersemleri de biz değildik hani. Devrimin genel geçer yasalarını ezberlerdik. O çok tanıdık, çok sevgili, alaycı, acımasız küçük kahkaha. Sonra alabildiğine hırslı, sert, buruk, genel geçer değil, deler geçer yasalarmış meğer. Kaybolmuş yıllarımızdı. Budalaca imandı. Beynimizi, yüreğimizi, ahlakımızı başkalarına teslim etmeyi marifet saymaktı. Sussan, bu kadar acıtmasan, böylesine ezip yok etmeye çalışmasan ortak kimliğimizi, bir daha asla geri dönülemeyecek, asla yeniden başlanamayacak, değiştirilemeyecek ve unutulamayacak geçmişimizi, inkarda bu kadar ödünsüz, kesin, gaddar olmasan. Bu huyunu bilirim. Daha çok acıtmak istiyor şimdi. Sonuna kadar gitmek, sağlam, güzel, sevmeye değer hiçbir şey bırakmamak, sincabı, ahududu likörünü, umutları, dostluklarıyla ortak geçmişimize ait ne varsa yok etmek, silmek. Sen bir de İspanya İç Savaşı diye tutturmuştun o sıralarda. Neydi İspanya İç Savaşı? Şimdiki aklımızda bakacak olursa, romantizmden ve demircilikten kurtulup da biraz eşeledin mi, komünistlerle anarşistlerin birbirlerini falancistlerden daha fazla öldürdüklerini görürsün. 17 neydi peki? Buz gibi darbecilik. Bir avuç serden geçti. Hani şu öncüler. Biz de öncüydük ya. Al sana devrimin genel geçer yasalarını. Sincaplı Park'ta onları ezberledik. 70 yılda böyle gümbür gümbür çökeceğiydi yazılı mıydı o yasalarda? Ezilmiş sarımsakları cacığın yoğurduna katarken nedense çok eskilerde, yıllar öncesinde çocukluğumda kalmış bir olayı, hayır bir duyguyu anımsıyorum. Oturduğumuz küçük kasabadaki tek oyuncakçı dükkanının prensesi, gözleri kapanan, sarı saçları bukle bukle omuzlarına dökülen bebeği çok istediğimi kimselere, teyzeme bile söylemeye cesaret edememiştim. Paramız yok o kadar sözünü duymaktan nefret eder, korkar, utanırdım. Çocuk ayaklarıma söz geçiremeyip dükkanın önünden her geçişimizde burnumu dakikalarca vitrine dayamamdan anlamışlardı yine de. Bebeğin doğum günümde anılacağını söylediklerinde inanmamış, kandırıp alay ettiklerini sanmıştım. O kadar istemiyorum, zaten paramız yetmez diye mırıldanmıştım çocuk gururumu koruyabilmek için. Yine de doğum günü sofrasına oturup annemin özenerek yaptığı, üzerinde altı mum yanan pastanın mumlarını üflemeden önce kimselere belli etmemeye çalışarak gözlerimle bütün odayı tarayıp büyük, güzel bir kutu aramaktan alamamıştım kendimi. Babam üzgün bir sesle, bebeği bu doğum günde de alamadık, o kadar paramız yoktu demişti. İçim ezilerek, dişlerimi sıkarak susmuştum. Pastanın mumlarını hırsla bir nefeste söndürmüş, annemin çok kızacağını bile bile çikolatalı pastayı beyaz sofra örtüsüne düşürmek için özel çaba göstererek ellerimle yemeğe koyulmuştum. Babamın sofradan sessizce kalkıp yatak odasına gittiğini, elinde büyük bir karton kutuyla döndüğünü, yapmacık bir zafer nidasıyla "Aa işte senin bebek buradaymış" dediğini anımsıyorum. O anda içimde duyduğum korkunç öfkeyi, çaresiz acıyı, kendimi yerlere atıp tekmelenmişçesine aşağılanmış hissedişimi anımsıyorum. Hiç sesimi çıkarmamıştım. Ne alamadıklarını söylediklerinde, ne de küçük kızlarını büyük özveriler pahasına sevindirmiş olmaktan duydukları gururla kutuyu elime tutuşturduklarında hiçbir şey dememiştim. Mevsimsiz soğukların yaşandığı yağmurlu, kasvetli bir sonbahar günüydü. Kış erken gelmişti, demir soba köşede çıtır çıtır yanıyordu. Kutuyu hiç açmadım, bebeğin yüzüne bir kez olsun bakmadım. Bir kez yüzünü görürsem, kucağıma alırsam yapamayacağımdan korkuyordum çünkü. Kutu kollarımda sobaya doğru ağır ağır yürüdüğümü, sobanın alt kapağını açıp kutuyu zorlana zorlana sobaya tıkmaya çalıştığımı, elimin yandığını, babamın ürkmüş ama anlamış bakışlarını, annemin çığlıklarını, "Ben demez miydim size bu yumurcak deli diye, seni değer bilmez şımarık seni" ve sobanın açık kalan kapağından dışarı taşan alevleri, kıvılcımları ama en çok da içimdeki o karşı konmaz öc alma duygusunu. Hayır, beni ezdikleri için onlardan değil, ezilmeye meydan verdiğim için kendimden öc alma isteği. Kendime acı vermekten, en sevdiğim şeyi yok etmekten duyduğum zevki, çocukluğumun en büyük hayalini yok ederken tattığım o kurtuluş ve özgürlük duygusunu anımsıyorum. Tıpkı bebeği sobaya attığım andaki ben gibisin. Yüksek sesle mi söyledim bunları? Duydu mu bilmiyorum. Cacık tamam, salata da. Sofrayı kuralım yavaş yavaş. Tabaklar burada, kadehleri içerideki dolaptan alır mısın? Gündelik zararsız konularda kalalım ki yabancılık, uzaklık, acıtma isteğin daha da artmasın. Mutfak kapısına dayanıp duruşun ne üzgün, ne trajik, ne ciddi, hatta denilebilir ki biraz muzip, Hafif meşrep, umursamaz pürüzsüz sesin. Bir şey söylesem inanır mısın? Artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hele birilerine öncülük etmek, hiç. Çok yaşamayı da düşünmüyorum zaten. 60'ı 65'i buldum mu bir kadeh ahududu dükörü hık huzura kavuşurum. Yılların tünelinde yankılanan muzip, neşeli genç bir ses. Hemşire, şu adamı da huzura kavuşursak mı acaba? Çay fincanlarında gizliden içilen kayısı kokulu bir konyak. Dışarıda lapa lapa yağan kar. O çok sevdiğimiz altın yaldız renginde kubbeler. Ürkek bir umutla can çekişen küçük bir kuş gibi çırpınan bir yürekli gözlerini arıyorum. Gözlerin her şeyin kötü, tatsız bir şaka olduğunu hemen belli eder. Ama yüzünde, bakışlarında küçücük bir bezginlik çizgisi, o anlık geçici bıkkınlık gölgesi bile yok. Yüzün açık, duru, gölgesiz, dingin. Meydan okumanın, hayatı yenmenin yeni bir biçimi, yenilgiye teslim olmamanın, yenilgiyi yenmenin bir başka yolu belki. Yakın mısın, uzak mısın, dost musun, düşman mısın bilmiyorum. Seni eskisi kadar seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Orada öyle mutfak kapısına dayanıp durmuşsun, omuzunda tüylü güzel kuyruğu, ürkek zeki bakışlarıyla Gorki Parkı'ndaki sincap. Çayırın üstüne bağdaş kurmuş, devrim tarihi kitabımızı önüne açmışsın. Daha her şey yerli yerinde. Ne duvarlar, ne inançlar yıkılmış, ne yıldızlar, ne heykeller, ne umutlar parçalanmış. Yüzüne zaman zaman o bezgin anlatım gelse de, şu sıcak günlerde 30'undan 40'ından sonra böyle ders çalışmak, ilk yaprak kıpırtısında, sincabın daldan dala ilk sıçrayışında ya da yaptığım bir şakada aydınlanıveriyorsun. Yaşama sevincimiz her türlü yorgunluğu yeniyor. Hemşire, şu parti tarihi hocasını huzura kavuşturalım mı, ne dersin? Sincap ürküp omuzundan yere atlıyor. Bir fındık kapıp şimşek hızıyla tırmanıyor ağaca. Havada asılı kalan bir sincap anısı. Uzanıp elini tutuyorum. Gorki Parkı'nın sincabı daldan dala atlıyor durmadan. Hadi gelin, geç kalacağız. Kolundan çekiyorum. Sincap yine omuzunda. Aydınlık, yeşil bir zaman tüneline dalıyoruz. İstanbul tepelerindeki gecekondu mahallelerinden, yarı çıplak çocukların oynadığı tozlu yollardan, greve durmuş fabrikaların önlerinden hızla geçiyoruz. Başlarımızdan beyaz örtüler, ellerimizde ölü resimleri, dolma bahçeden Taksim'e yürüyoruz. Sokağa çıkma yasağı gecelerinde 12'ye 5 kala yüreğimize yapışmış buz gibi bir korkuyla bire varıyoruz. Sincap'ın yüreği mi, bizim yüreğimiz mi bu atan? Korkuyu yenmek gerek, acelemiz var, yapacak işlerimiz var. Korku dehlizlerindeyiz, kaçağız, yorgunuz, gizlenecek kurtu bir yer arıyoruz. Kolundan çekiyorum, korkulu ama umutlu yılları aşırıyorum sana. Sincap hep omuzunda. Birlikte öte yana atlıyoruz. Bak, bu meydanı tanırsın. Bu nehre bakan tepeleri, şu kubbeleri, şu uzakta parlayan yıldızı, şu insanı ezen binaları, anıtları. Kar yağıyor. Cebimizde sıcak kestaneler ve kuyruklarda itile kakıla bekleyip aldığımız küçük konyak şişemiz, Leningrad'ın köprülerinden, kanallarından geçiyoruz. Biraz daha hızlı gidelim. Arada ayrılıklar var. Atlayalım onları. Madrid'de alabildiğine büyük taş bir meydandayız şimdi. Oradan Granada'nın yasemin kokulu bahçelerine uzanıp taşın şiir oluşunu, mermerin tül oluşunu seyrediyoruz. Rengarenk çarşılarda dolaşıyoruz. Bana çiçekli bir kedi hediye ediyorsun. Hızlı, biraz daha hızlı ne olur. Akropol'den inerken mor salkımlı çardaklı bir meyhane var. Güneş batmadan yetişelim. Sen nehrinin köprülerinden Notre Dame'ı seyrederken sincap yine omuzunda. Oslo'da Vikinglerin gemilerine binip kar altındaki Norveç kırlarına, tahta kiliselerin ıssız dinginliğine kavuşmak şimdi bize gereken. Buz tutmuş fiyortlardan Nerya mağarasının duvar resimlerine, oradan Loire nehri kıyılarına, su şatolarına ulaşıyoruz. Roma'da aslanlara atılan ilk Hristiyanları düşünürken suskunuz. Biz de tıpkı onlar gibiydik. Elini daha sıkı tutuyorum. Sincap omzunda ürkek duruyor. Kuzey denizlerinin kurşuni, yabancı sularından dönen sarı yağmurluklu balıkçıların, tanımadığımız, bir türlü sevemediğimiz bu denizlerin balıklarını teknelerinden indirişlerini seyrediyoruz. Kolundan çekip bir yerlere, yeni kıyılara varmak için çılgınlar gibi koşturuyorum seni. Denize yüksekten bakan beyaz İspanyol köylerini, Toskana'nın sonsuza kadar sıra sıra uzanan buğulu tepelerini, unutulmaz servilerini, Etna'nın ateşli, karlı doruklarını ardımızda bırakırken seni yitiriyorum. Sonra tam artık buluşamayacağımızı sandığımız anda tünelin ışığının yeşilden griye, griden mora döndüğü noktada Ravenna'nın ebem kuşağı mozaiklerinde, kurnalardan su içen mavi güvercinlerinde, serin taş meydanlarında karşılaşıyoruz. Frankfurt'ta garip bir pazarda Hint parfümü kokulu mor çiçekli ipek bir sariye bürünüyoruz. Elinden son bir kez çekiyorum seni sevgiyle, usulca. Zaman tünelini aşıp tanımadığımız çok sakin, çok mavi, çok uzak bir kıyıya varıyoruz. Yüzün bunca uzun yoldan, böyle uzun bir koşudan yorgun, ağzının sol kenarında o küçücük bezginlik çizgisi. Sanki her şey eskisi gibi. Sincap yavaşça yere düşüyor omuzundan. Havada ölü bir sincaptan arta kalan hüzünlü boşluk. Anımsamalar. Teyzem yaşadı mı? Sonbaharın henüz kışa inilmediği, henüz renklerin cümbüşü, çiçeklerin son saldırısı, ağaçların isyanı, doğanın kızıl başkaldırısı olduğu bir Ekim günü büyük parktaki çiçek sergisini gezerken beyaz kasım patlarından aldım haberi. Yalnızdım, yorgun ve hüzünlüydüm. Yazdan kalma ılık bir Ekim gününde otlara, ağaçlara, çiçeklere sığınmıştım. Alların, morların, eflatunların, kızılların, turuncuların, sarıların, pembelerin saldırısı arasında kasım patı ve yıldız labirentlerinde renk serhoşu dolaşırken bunca renk arasında beyazın büyüsüne kapıldım. Bunca çiçek arasında bir tek beyaz kasım patları rakipsiz ve yarışma dışıydılar. İçimde güzelliğin doğurduğu erişilmezlik ve çaresizlik duygusu eskilerde kalmış bir anı. Çocuktum. Kasabanın bitip kırların başladığı yamaçtaki çinko damla küçük evin önünde göz alabildiğine buğday tarlaları uzanırdı. İlkbahar yerleriyle birlikte başaklar ta ufka kadar yeşil bir deniz gibi dalgalanırdı. Uzakta tarlaların üstünde bulutlar ve sürü sürü kuşlar vardı. Yerimde duramaz, ne yapacağımı bilemezdim. İçimde beyaz kasım patlarının karşısında duyduğum çaresizlik, içimde rüzgar altında ürperip harelenen bu sarı yeşil denizin, bu başak dalgalarının dışında kalmanın boşluğu, küçük çığlıklarla kendimi yamaçtan aşağı salar, tarlalara koşar, başakların arasına karışırdım. Yüzümü kasım patlarının duru beyaz yaprakları arasına gömüp güzelliklerine beş duyumla birlikte kavuşmaya çalışırken sevgiyle usulca fısıldadılar. Şaşırmadım. Eve dönüp binlerce kilometre uzaktaki bir numarayı çevirdiğimde önce saklamak isteyip sonra acemice, sevgisizce, çiçekçe değil, duyguları madenileştiren, telleştiren telefonca ne söylediklerini biliyordum artık. Teyzem biraz hasta da biraz ağır. Zaten çok yaşlıydı. Son günlerde bir şey anlamıyordu artık. Biliyorum. Beyaz kasım patları söylediler. Güneş rengi yıldızlar ve kızıl sarı yapraklı sonbahar ağaçları da duydular desem, pembe beyaz yaban güllerinin, sarı çiğdemlerin, renk renk kır lalelerinin, çalıların kuytularına saklanmış mor menekşelerin ve yumurta boyadığımız yabani sümbüllerin ülkesinden kollarım, bacaklarım çizikler içine döndüğüm günlerde papatyaların neler söylediklerini, köstebeklerin nelerden yakındıklarını, yaban güllerinin bugün bana küskün olduklarını, alçak gönüllü gösterişsiz kır sümbüllerinin bir daha yumurtalarla birlikte kaynatılmak istemediklerini, hele de bir orman perisi ya da Alice'in tavşanını gördüğümü anlattığım zamanlar nasıl inanmaz, alaycı ve acelecilerse öyle, bu kadar hayal yeter. Hadi şimdi git ellerini yıka der gibi. Hasta mısın yoksa, ah yavrum, sinirlerin perişan. Aynı çocuk avutan ciddi ve küçümseyici ses, aynı uzaklık. Bir tek sen teyzem, bir tek sen bütün anlattıklarımı dikkatle dinler ve susardın. Gece bastırıp paylaştığımız odada yalnız kaldığımızda ışığı söndürdükten sonra yavaşça yatağına süzülüp yüzümü şebboy ve krempertev kokulu göğsüne gömdüğümde bir tek sen, orman perilerinin iyisinin de kötüsünün de olduğunu, hepsine inanmamak, hele de artlarından hiç gitmemek gerektiğini, tavşanların elbette pantolon giyip köstekli saat takabileceklerini, bütün çiçekler gibi kır sümbüllerinin de canlarının acıyabileceğini söylerdin. Haberini kasım patlarından aldığıma hiç şaşırmadım. Küçüktüm, demir yollarına yakın ahşap evlerde otururduk. Korkuyla uyandığım gecelerde ya da gündüzleri derme çatma tahta döşemenin aralarından üfüren yelin yer kilimlerini kabartışını biraz korku, biraz merakla seyrederken geçip giden trenlerin sesini dinlerdim.